Ayrım 9, sayfa 109. Kadın, yürüyen orman. Anna elini boynuna götürüyor ve bir kez daha boşluğu duyumsuyor. Annesinin kolyesine dokunmaya öylesine alışmış ki elini sürekli incilerin olduğu yere götürmeyi sürdürüyor. İnceleri okşamayı, onları birbirine dolamayı arıyor. Gül, yolunda gitmeyen bir şey mi var diye soruyor. Boğazın mı ağrıyor? Gazdandır, biliyordum böyle olacağını. Yok, merak etme, gayet iyiyim. Anna bunun doğru olduğunu düşünüyor. Kendini gerçekten iyi hissediyor, canlı hissediyor. Bir bakıma yolunu yitirmiş, yönünü şaşırmış durumda ama canlı. Annemin bir kolyesi vardı, boynumdan hiç çıkarmazdım ama şimdi yok. Kayıp mı ettin? Kayıp mı? Kim bilir. Önceki hayatıyla birlikte otel odasında kaldı. Benimkilerden birini al diye öneriyor Gül. Sonra çekmeceyi açıp gösteriyor. Kırık seramik parçacıklarından yapılmış boncuk kolyeler bunlar. Anna eline alıyor, beğeniyor. Sen mi yapıyorsun bunları? Tabii, yapıyorum ve satıyorum. Sakın hayır deme, birini sana hediye edeceğim. Buradan ayrıldığında beni, bizi hatırlaman için. İstanbul'u hatırlaman için. Karşılığında bir şey istemiyorum. Yeniden karşılaştığımızda sen de bana bir hediye verirsin. Buradan ayrılmak. Tabii bir noktada gitmesi gerektiğini düşünüyor Anna. Günlerin hesabını karıştırdı. Kazadan, gece yarısı odadan kaçışından bu yana kaç gün geçti acaba? Karşılıksız olarak ona bir yatak, giysiler veren ve bunun yanı sıra dostluk, şefkat, olanak sağlayan, özgür ve umut dolu gençlerin doldurduğu bu eve geleli ne kadar oldu? Ev, stüdyo, Michele konularını zihninin derinliklerine itiyor. Çok geriye. Olup bitenler canını çok acıtıyor. Hem sonra Andrea. Artık var olmayan Andrea. Şimdi sadece uluslararası yazışmalarda bir kayıttan ibaret olan Andrea. Birden onun cansız bedeniyle ilgilenen konsolosluğu hiç aramadığını hatırladı. Ya kendi hayatı? Belki de artık eskisi gibi olmayacak olan. Gül onu düşüncelerinden ayırarak, biliyor muydun Japonya'da kırık seramikleri onarırken kırığı örtmeye çalışmazlar. Tam tersine onu vurgulamak için kırık yeri altınla doldurarak düzeltirler, diyor. Çünkü bir şey zarar gördüyse, bir öyküsü varsa bu daha güzel sayılır. Hayatın seni ufak ettiyse onu altınla onar. Bu keşke doğru olsaydı. Keşke işler böyle yürüseydi. Anna yaldızlı, küçük beyaz ve mavi boncukları olan bir kolye seçiyor, boynuna takıyor. Kendisine uğur getirmesini umuyor. Murat odanın kapısını açarak, ''Birazdan Gezi Parkı'na gidiyoruz. Hazır mısın Gül?'' diye soruyor. ''Ya sen Anna?'' Parkta gösteri var. Hadi kımılda. Artık sen de bir çapulcusun. Bunu söyleyerek gülüyor. Büyük apartman dairesinde Anna, Gül'le aynı odayı paylaşacaktı. Öyle olacaktı. Sonra neredeyse karar vermeden başka bir odaya düştü. Biraz uzun süren bakışmalar, ötekilerden daha ısrarcı bir gülüş, ona daha farklı, daha yumuşak dokunan bir el sonucunda böyle oldu. Nasıl oldu bu? Basit bir merak nasıl arzuya dönüştü? Sempati nasıl baştan çıkarma oluverdi? Bilmiyor, nasıl olduğunu bilemiyor. Ama bir akşam farkına bile varmadan Murat'ın kolları arasına kayıverdi. Her şey son derece yalın gelişti. Önce gözleri karşılaştı, sonra elleri, en sonda dudakları. Ve gerisi kendiliğinden geldi. Uzun bir süre boyunca Anna direnmeye, kendine nedenini sormaya, ne yaptığını, bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalıştı. Michele'den intikam mı alıyordu? Yoksa sadece kendisinden genç, böyle hassas ve şehvetli bir erkeğin arzusuna minnetle karşılık mı veriyordu? Ya Murat ne bekliyordu kendisinden? Onu hayal kırıklığına uğratmamak için ne yapmalıydı? Anna sonra bütün bu soruları uzaklaştırmaya, hiçbir şey düşünmemeye, kocasıyla yaşadığı en mahrem anlarda bile kendini sıyırmayı başaramadığı kontrol ihtiyacını reddetmeye karar verdi. O artık saçları yapılı, tırnakları manikürlü, bakımlı, kırklık kadın değildi. Meşgul, hep koşturan, hep cep telefonuyla konuşan, bütün hayatı kontrol altında olan o kadın. Şimdi deniz yükselmişti, radarı yoktu, haritadaki konumunu bile bilmiyordu. Ama boğulmadığının farkındaydı, yüzüyordu, işte o kadar. Sonsuz bir şimdi de yaşıyordu. Geçmişin değeri kalmamıştı, geleceğin de pek önemi varmış gibi görünmüyordu. Hayatında ilk kez bırakıyordu bedeninin denetimini. Murat'ın dudakları ve parmakları şimdiye dek ulaşılmamış sınırları keşfetmesine yardımcı olsun istiyordu. Boynunda bir ürperti hissetti. Sırtından aşağı iniyordu. Bedeninin her noktası zevk nehri içinde yavaş yavaş süzülüyordu. Gün doğarken açan çiçekler misali derin bir uykudan uyanır gibiydi. Ve bu kendini bırakışta Murat'ın gözlerine yansıyan yeni bir anla keşfediyordu. İşte fazlasıyla dar bir yatakta böylesine genç, tanımadığı ve yabancı bir bedenle her ikisinin de daha önceden tanımadığı davranışlar keşfediyorlar ve şimdi bunun ebediyen sadece ikisine ait olacağını biliyorlardı. Michele ile evlendiğinden beri Anna başkasıyla sevişmedi. Murat ona dokunan, onunla olan ilk erkek. Kendisi gibi neşeyle sahip olan ve duyarlılıkla, onu şaşırtan küçük, yumuşacık hareketlerle. Onu sert ve sıcak bir kahveyle uyandıran Murat, fincanı komodinin üzerine bırakıyor ve sonra kimi zaman yeniden çarşafların altına girip onu öpüyor. Öpücükleri iyilik kokuyor. Bedeni sıcak, kızgın. Kahve bir anda soğuyor. Bir gün sabah erkenden çıkarken, onun uykusunu bölmemek için ışığı yakmadan, pencereyi açmadan çıkarken kahvesini bıraktı. Koku onu uyandırdığında Anna, fincanın yanında aceleyle ve İngilizce yazılmış bir not buldu. I want to do with you what spring does with the cherry trees. Baharın kiraz ağaçlarına yaptığını yapmak isterim seninle. Bunlar Neruda'nın ilkbahar kokan satırları. Gözleri yaşlarla doldu. Ona kimse şiir yazmamıştı. Ne kocası ne Andrea. Kimse onun yatağına kahve getirmemişti. Böylesine yalın ve ince ama böylesine kösnül. Kahve ve arzu. Anna kendini bir romanın içindeymiş gibi hissediyor. Barikatlar, 68 Paris ilkbaharı, Prag ilkbaharı hakkında bir roman bu. Çünkü bu gürültülü, bütün kapıların açık olduğu bu apartman dairesinde hayaller kuruluyor. Devrim yapılıyor. Silah yok. Sadece alışveriş merkezi olması engellenememiş eski bir sinema gibi değerleri koruma arzusu duyuluyor. Ya da kentin ortasındaki parkın ağaçlarının sökülmemesi isteniyor. Bugünkü gösteri bunun için. Ağaçları korumak için meydana inmek mi? Anna gülümsüyor. Dedesi olsa ne düşünürdü kim bilir. Onaylardı belki. Her birimiz Gezi Parkı'nın bir ağacıyız. Küçük grup parka yaklaşırken haykırılan sloganlar, atılan tweetler böyle söylüyor. Macbeth'te sizi temin ederim yürüyen bir orman yazan Shakespeare değil miydi? İşte yürüyen bir orman. Çünkü her ağacın bir koruyucusu var. Bunlar ayaklarında spor ayakkabılarıyla, üzerlerinde blue jeanleriyle gülümseyen genç kızlar ve erkekler. Sadece ellerinde cep telefonları. Cep telefonuyla devrim yapan bir kuşak. Ve sonra ormanın düşmanları görünüyor. Tomalar. Polis daha önceki günlerde alanı boşaltmak için gelmişti. Göstericiler gitmek istemiyorlar. Çadırlar kurdular. Burada kamp yapıyorlar. Barışçıl bir işgal ordusu. Ama bu sefer polisler, kim bilir içlerinden kaçı öteki tarafta olup ağaçları korumak istiyordur, gaz tüfekleriyle, gaz maskeleriyle, tomalarıyla geldiler. Sadece ve yine önceki günlerde olduğu gibi biber gazı sıkıyorlar. İnsanları kör etmek, yönlerini şaşırtmak ve kaçırmak için. Tazikli su kullanıyorlar kovmak için. Parktaki çocuklar bunu beklemiyorlardı. Kırmızı giysili bir kadın konuşmak, bir şey söylemek, onları ikna etmek için polise doğru yürüyor. Bayrağı andıran kıpkırmızı bir giysisi var. Boğaz kıyısında gezinmeye daha uygun bir elbise. Ama o burada. Şiddetle yüzüne sıkılan biber gazına maruz kalıyor ama düşmüyor. Sendelemiyor bile. Sanki bir zırh üzerindeki giysi. Düşüncelerin gücü. Belki de sadece kırmızı bir giysinin. Zaten sonraki günlerin çılgınlığı içinde her yer kırmızı, kıpkırmızı. Başı örtülü yaşlı kadınlar pencerelerinde çaldıkları tencerelerin ritmiyle kendilerinin de buna katıldıklarını, göstericilerden yana olduklarını dile getiriyorlar. Göstericilerin yollarda dağıttıkları, polise sundukları karanfiller kıpkırmızı. Barışın, devrimin, direnişin rengi kırmızı. Genç bir kız, yüzünü kaskının ardına saklamış polisi bir çiçek uzatıyor. Erkek başını öne eğiyor. Çiçek yaprakları şiddeti alt etmeye yetecek mi? Karanfil devrimi, Lisbon 1974, Prag ilk yazı 1968 ve tanklara karşı çiçekler. Tek başına bir çocuk 1989 yılında Tiananmen Meydanı'nda tankların karşısına dikiliyor. 1930 yılında Paris'te barikatlar kuruluyor. Liberté guidant le peuple. Delacroix'un tablosunda bir kadın devrimcilerin önünde kırmızı bayrağını yükseltiyor. Aynen bugün Gezi Parkı'ndaki kızların yaptığı gibi. Çünkü her şey değişiyor ama değişmeyen şey dünyayı değiştirme arzusu. Her şey değişiyor ama devrim değişmiyor. Bu devrimin bir hashtag'i var. Diren Gezi. O an yaratılmış bir flashmob uygulaması. Hemen sonuçlanan, devrimci bir virüs gibi bütün kente yayılan küçük ve hızlı eylemler bunlar. Polis bize saldırırsa ne mi yapacağız? Olduğumuz yerde duracağız. Meydanı terk etmeyeceğiz, diyor Murat. Ve gerçekten de günler sonra meydanın ortasında bütün bir gece boyunca birileri dimdik ayakta duracak. Gelip geçenler de aynı şeyi yapacak ve sessizce, hiç kımıldamadan, belki yarım, belki bir saat öylece duracaklar. Her türlü bombadan çok daha etkili olan sessiz bir ordu. Stand up for your rights. Hakların için ayağa kalk. İzleyen günlerde bütün şehirlerde küçük insan grupları ayağa kalkacak ve sessizce duracaklar. Yolun ortasında, bazen ellerinde bir gazete ya da açık bir kitapla. Okuyan devinimsiz devrim. Kitapları coplamaya cesaret etmeyeceksiniz, değil mi? Ve hala ağaçlı bir yolun iki kenarında herkes heykel gibi ayakta kalacak. Yarım saat, bir saat, bütün bir öğleden sonra, önemi yok. Stand up for your rights. İsyan etme arzusu. Gönüllü avukatlar gözaltına alınanları savunuyor. Sonunda Adalet Sarayı'nda durdurulup gözaltına alınanlar da kendileri oluyor. Adaletin egemen olması gereken bir mekanda yaşanılan haksızlık ve kargaşa görüntüleri bütün dünyayı dolaşıyor. Gaza karşı maskeler takılıyor. Murat da bir tane ediniyor. Seni Milonga'ya davet ediyorum. Tango yapmayı bilir misin? Diye soruyor. Tabii ki bilmem, diyor Anna. Genç adam gülüyor. Öğreneceksin, çok kolay. Ve işte şimdi Gezi Parkı'nın ortasında, yüzünde gaz maskesiyle, erkeğin kollarında tango yapıyor. Adımları şaşırıyor ama ne önemi var ki? Şu an tek yapması gereken kendini müziğe bırakmak. Olacak olan olacak. Adam, vedalar. İstanbul'da sadece birkaç gün kalacaktım. Her zamankinden kısa bir yolculuk olacaktı. Annemi evimizin yıkılmasını hazırlama amacıyla ziyaret etmek, hayatımın bir parçasına veda etmek için gelmiştim. Oysa günler geçip gidiyor ve ben hala buradayım. Gidip gitmemeye karar veremiyorum. Şimdi şehir alevler içinde yanarken gitmek istemiyorum. Annem de iyi değil. Bugün genç fizik tedavicinin yardımıyla, Rus bakıcının teşvikiyle bile olsa kalkmak istemiyor. Yorgun, çok yorgun olduğunu iğneliyor. Beni bile istemiyor yatağının yanında. Daha sonra gel, derken sesi bir fısıltıyı andırıyor. Yaşlı, kırılgan ve yaşlı. Oysa o her zaman son derece yürekli, güçlü ve moderndi. Kuşağının çok, pek çok kadını gibi. Gene de annemin kuşağının pek çok kadını hayatla girdikleri bahsi yitirdi. Betül teyze, o güzel ve güler yüzlü Betül teyze. Yıllar yıllar sonra birkaç gün önce onu süpermarkette gördüm. Yıpranmış bir giysi, kırlaşmış, mümkün olduğunca şekil verilmiş saçlar. Kasada bana arkası dönüktü. Alışveriş arabasında yalnız yaşayan bir insana yetecek birkaç parça. Oysa o bir zamanlar ne kadar da iştahlıydı. Yanına gittim ve muzipçe, "Müsaade edin ben ödeyeyim hanımefendi," dedim. Betül teyze döndü, beni görünce gülümsedi. Gençliğindeki gibi ışıl ışıl gülüşü biraz solmuş, yorulmuş, hüzünlenmişti. "Başka bir şey ister misin? Sana bir şey ikram edebilir miyim?" "Hayır tatlım, teşekkür ederim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Merak etme, gayet iyiyim. Bana kendinden söz et." Mutluluğu yakalayabilecek, iyi bir işe, güzel bir evliliğe sahip olabilecekken, şimdi tek başına kalan ve belki de hayatını boşa harcadığı için pişmanlık duyan bu kadın için nasıl bir hüzün duydum. Annem, "Betül bindiği dalı kesmekte uzmandır," derdi. Haklıydı. Aralarında yaşanan son kavgayı hatırlıyorum. Bir gün, Betül teyzemin bizle yaşadığı yıllardı, zil çaldı. 20 yaşlarında bir gençti gelen. Küstah bir eda ile onu sordu. "Dün akşam çok eğlendik, şimdi başka arkadaşlar da var. Betül Hanım çıkmak ister mi?" diye soracaktım. Annem kapıyı onun yüzüne kapattı. Sonra da Betül'ün yanına gitti ve bavulunu toplamasını söyledi. "Defol, hemen şimdi." O da karşı koymadan kabullendi. Belki de gururlu olduğu için yaptı bunu. Bana gülümseyerek çantasını hazırlamaya başladı. Hiçbir şey olmamış gibi bir taksi çağırdı ve gitti. Kapının kapandığını işittiğinde annem pişman oldu. Fazla sert, fazla katı davranmıştı. Birbirimize baktık. "Git teyzeni çağır," dedi bana. Hemen dışarı koştum ama çok geçti. Ancak köşeye dönen taksiyi görebildim. Sokak lambaları yanıyordu. Rüzgar ağaçları hafiften sallıyordu. Vedaların derin hüznünü hayatımda ilk kez o gün tatmıştım. "Bırak hiç değilse son bir sevgi dalgası sereyim. Beni bırakıp giden adımlarının altına," yazmıştı Mayakovski. Dipnot, çeviri Atol Behramoğlu. Bu satırları her okuyuşumda hayatımın bütün vedalarını kapsadığını düşünürüm. O yitirme duygusu, o yürek paralanması. Annemin biraz dinlenip kendini toparlamasını beklerken çalışmayı deniyorum. Filmime fon müziği olacak şarkıyı seçmem gerekiyor. Sezen dinlemem için yeni parçalar yolladı. O Türk pop müziğinin kraliçesi ve her filmim için ondan bir şarkı istiyorum. O benim uğurum. Sezen Aksu aynı zamanda arkadaşım. Kendi kendini yaratan, aşağı yukarı benim yaşlarımda, 4 kez evlenmiş, en yalın sözlerle aşkı, aşkın gizemlerini insanı can evinden vuran sözlerle şarkılara döken bu kadına bayılıyorum. Onun CD'lerini çaldığımda Taylan benimle dalga geçerdi. İflah olmaz bir romantik olduğumu, bu müziğin dinlenemeyeceğini söylerdi. Oysa ben melodik ve romantik şarkıları her zaman sevmişimdir. Aşk şarkıları dinlemekten utanmıyorum. Beni etkiliyor, duygulandırıyor. İçlerinde genellikle beklenmedik bir bilgelik, yalın bir gerçek oluyor. Kimi seveceğini bilmiyorsun. Günlerden beri bu dize geziniyor zihnimde. Kimi seveceğini bilmiyorsun. Doğru değil mi aslında? Asla kimi seveceğimizi, kaderin karşımıza kimi çıkaracağını bilmiyoruz. Aşkın olağanüstülüğü, büyüsü de burada zaten. Yalnızlığı silen aşk, kalabalığın içinden seçen aşk. Açtığımda ayan beyan gördüğüm iki göz, çoğunluğun içinde sevdiğim erkek, diyordu Gabriella Fevri şarkısında. Kulaklığımla Sezen'i dinlerken cep telefonuma bir mesaj geliyor Neval'den. Bana minik bir film yollamış. Oynatıyorum ve bir caminin içinde çekilmiş, karanlık, kopuk görüntüler beliriyor gözlerimin önünde. Yaralılar yerde yatıyor, sargılar, doktorlar. Sonra bir mesaj daha. Geçenlerde oldu. Müezzin caminin kapılarını açtı. Yaralıları içeri taşıdık. Dünya bunu öğrenmeli. Sessiz birkaç saniye geçiyor ve sonra karanlık oluyor. Ama o yerde yatan, bir kızın elinden tutup onunla konuşan kadın bana tanıdık geliyor. Nerede görmüş olabilirim? Film bitiyor. Sadece birkaç dakika ama bir yumruk etkisi yapıyor. Kadın, İstanbul. Fransa'dan gelmiş olan Sultan Amy Deriveri'nin öyküsünü biliyor musun diye soruyor Gül. Mahallenin hamamındalar. Anna'nın artık bizim hamam diye adlandırmaya başladığı yerde. Sıcak ve nemli göbek taşında çıplak yatıyorlar. Anna bu ayine başkalarının önünde soyunmaya, Gül'ün sırtını keselemesine, sonra sabunlu sularla yıkamasına alışıyor. Hayır, kim o? Korsanlar tarafından esir alınan bir Fransız soylusu. En azından efsaneye göre böyle. 18. yüzyılın sonundayız. Köle olarak İstanbul haremine satılıyor ve gözdelerden biri oluyor. Gerçekten hiç duymadın mı? Hayır, anlatsana. Anna onu dinlerken sırt üstü yatıyor ve yukarı bakıyor. Kubbe yıldız biçiminde pencerelerle oyulmuş. Burada olmaktan, konuşan, daha doğrusu hamamın sükunetini bozmamak için fısıldayan Gül'ü dinlemekten hoşlanıyor. Bu zamanın içinde asılı kalmış bir an. Gevşemeye, unutmaya ihtiyacı var. Çılgın günlerdi. Son çarpışmalara karıştılar. Aralarındaki bir kız yaralandığı için camiye sığındılar. Anna Gül'ün peşinden gitti ve elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. Bugünlerde Murat'tan çok Gül'le zaman geçiriyor. Bir generalin adını taşıyan asi çocuk hep dışarıda, hep bir yerlerde. Arada sırada onu arıyor. Kaçınılmaz biçimde yatağa düşüp iştahla ve neşeyle sevişiyorlar. Onun dışında o bir çocuk, sadece çocuk. Hem sonra Anna onunla Gül'ün arasına girdiği hissine de kapılıyor. Hayır, bir çift değiller. Birlikte yaşıyorlar. En azından öyle görünüyor. Hayatları gibi serbest, özgür, havada bir ilişkileri var. Gül'ün kıskandığını sanmıyor. Bunu ona sormadı. Utanabilir. Bilmemeyi yeğliyor. Oysa bu da hiç ona özgü bir hal değil. Gül ona daha iyi anlatabilmek için biraz daha yaklaşıyor. İşte Amy, yani Amy Dubuc de Rivery, 1768 yılında doğuyor. Bu tarihi aklımda tutabiliyorum. Çünkü aynı tarihte Napoli'de patates turtası ilk kez yapılıyor. Hani şu patates ve mozzarella peyniriyle yapılan turta. En azından bunu biliyorsun, değil mi? Avusturyalı Maria Carolina'nın Sicilya kralı Ferdinando di Borbone ile düğünü için yapılmıştı. İyi ama nasıl oluyor da biliyorsun böyle şeyleri? Diyerek gülüyor Anna. Benim de restoranda çalıştığımı, Murat gibi garsonluk yaptığımı unutuyorsun. Bizim şef böyle şahane öyküler anlatır arada. Ama biz Amy'ye dönelim. Napolyon Bonaparte'ın ilk karısı olan İmparatoriçe Josephine'le akrabaydı. Daha doğrusu kuziniydi. Onun gibi Amy de deniz ötesi bir sömürge olan Martinik adasında doğmuştu. Sonra o döneme uygun olarak Fransa'daki bir manastıra eğitime gönderilmişti. Ve dönüş yolculuğu sırasında bindiği gemi korsanların eline geçmişti. Gençti, belki daha 16 yaşındaydı. Sonra izi bulunamadı. İşte buraya kadar kesin olan öykü böyle. Bu bölümde geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. I want to do with you what spring does with cherry trees. E, W, A, N, T, T, O, D, O, W, E, T, H, Y, O, U,